Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 2.
Bu ülkeyi soda ya da çikolata reklamlarındaki harika dekorları andıran düşsel bir yer olarak canlandırıyorduk hayalimizde. Babam Nadide'ye yolculuk haberini verirken, arkadaşlarımın çiftliğinde ata binip güneşe doğru dört dara gidebilirsin demişti. Bunu düşlüyordum. Tıpkı ağabeyimle ablamı ilk kez görmeyi düşlediğim gibi. Onlar ben doğmadan çok önce, 3 ve 4 yaşlarındayken günün birinde oraya gitmişler. Ve babam kendi ailesinin evinde kalmalarını istemiş. Başlangıçta annem buna razı olmamış, hatta onları geri getirmeye çalışmış ama hem Yemenli hem de İngiliz oldukları için başaramamış. Birkaç yıldır onlardan söz etmiyor ve evde hiç kimse bu konuya değinmiyor. Ailenin büyük çocukları Yemen'de yaşıyorlar, hepsi bu. Birmingham'daysa 5 kişiyiz. Ben, Nadida, Ayşe, Tina ve küçük erkek kardeşimiz. Ailenin son ferdi Mo. Bence annem babamın kararına boyun eğmek zorunda kalmış. Erkek olduğu için aile başkanı da o. Oysa bunca yıl, bunca çocuktan sonra hala evli bile değiller. Ama hepimizin soyadı babamınki gibi Muhsen. Yeminli bir ada sahip olsam da derimin gözeneklerine ve beynimin kıvrımlarına kadar bir İngiliz'im. Nadide da benim gibi ama bana benzemiyor. Yapılarımız farklı. Bence o benden çok daha zayıf ve saf. Örneğin şu sözüm ona hırsızlık olayında ben olsam var gücümle, dişimle, tırnağımla savaşırdım. Oysa haksızlığa boyun eğdi. Tam elindeki bileziği havaya kaldırıp, anne bunu bana alır mısın diye seslendiği sırada satıcı onu çaldığını söyledi. Sonuç, suçlama, yargı, mahkeme ve ceza yetmiyormuş gibi bir de şu kadının gözetimi. Babamsa bu olayı çok kötü karşıladı. Mahkemeye gelmedi ama Arap arkadaşlar arasında yakınmaktan hiç bıkmadı. Adına kara çalındığı için utanç duyuyordu. Kızı artık mimliydi. Biz bir hırsızdı ve o bizi doğru yola getirip gerçek Arap kadınlar gibi davranmayı öğretmesini bilirdi. Ona göre ahlaksal açıdan tehlikedeydik. Mini etek giymemiz yasak, kara derilerle görüşmemiz, zenci müziği dinlememiz yasak. Düşünüyorum da belki satıcı da tıpkı babam gibi bir ırkçıydı. Nadida ile ben koyu esmer tenliyiz. Pakistanlı baba ve İngiliz anneden doğan melez anneme benzemişiz. Bu da bize egzotik bir hava veriyor. Anneme babamın zencilerle alıp veremediğini diye sorunca ne bileyim kendisine sor diye karşılık veriyordu bana. Soruyu kendisine sormaya bir türlü cesaret edemedim. Yalnızca Yemen'deki zencilerin köle olduğunu, babamın da onları hala öyle vasıfsız insanlar olarak gördüğünü tahmin ediyorum. Babamın kafeteryasında kızarmış patates ve balık servisine yardım ettiğimiz sırada zenci müşterilerle ister istemez konuşmak zorundayız. Ne var ki dışarı çıktığımız anda onlara herhangi bir şey söylememiz yasak. Antilli bir erkek arkadaşım olduğunu bir bilseydim. Abdülkaha da kendisiyle bir hanım arasındaki yere yerleşmem için işaret ediyor. Muhammed ise biraz daha uzağa oturuyor. Şu anda tırnağımı kemiriyorum. Canım sigara çekiyor ama yasak işareti var. Kalkış korkusu bürüyor yine içimi. Anlaşılan Suriye'de verilecek molaya kadar 10 saat uçacağız. Sonra Kuzey Yemen'in başkenti Sana'ya gitmek için uçak değiştireceğiz. Oradan da bilmem hangi araçla Abdülkadir'in köyüne geçeceğiz. Kendimi şimdiden güneş altında, gözlerim gökyüzünde, ayaklarım Kızıldeniz'in içinde görüyorum. İnanılmaz bir kum, su ve güneş banyosu olacak. Nadide ile ben akasya ağacının balı gibi altın tenli ve uzun süre yetecek kadar sıcaklık depolamış olarak döneceğiz geri. Döndüğümde 16 yaşında olacağım. Çocuk bakımı eğitimi alacağım. Çocuklara bayılıyorum. Nadide daha bir süre koleje gidecek. Motorlar homurdanıyor. Uğursuzluğu engellesin diye parmaklarımı çapraz tutup yanımdaki hanımla sinirli sinirli sohbet ediyorum. Çok hızlı konuşuyor olmalıyım ki beni rahatlatmaya çalışıyor. Hiç kaygılanmayın, her şey yolunda gidecek. Motorların gürültüsü biraz daha artacak. Sonra uçak pist üstünde kayıp kalkacak ve yukarıdan kenti keşfedeceğiz. Göreceksiniz, gökyüzü aydınlıkken harika oluyor. Ellerim nemli. Her an bayılacakmışım hissiyle koltuk kenarlarını sıkmaktan, parmaklarımın eklem yerleri bembeyaz oldu. Tam bu anda içime bir şey doğuyor ama öylesine belirsiz ki ne olduğunu tam tanımlayamıyorum. Kalkış korkusu olsa gerek. Ne de olsa ilk kez. Bu da normal artık. Ama şimdiden annemi özledim. Korkunç bir biçimde. Nedendir bilmem. Sokakta koşarken araba altında kaldığım gün geliyor aklıma. Yaklaşık 5 yaşındaydım. Zamanı ve tüm yaşları aştığım duygusuyla havada uçan halim geliyor gözlerimin önüne. Araba beni öyle kötü fırlatmıştı ki yere bir fütüs konumunda başım önde ve dizüstü düşmüştüm. Ambulansın geldiğini duydum. Sedye üstünde acı ve korkuyla yapayalnızdım. Bugüne kadar tek mutsuz anım bu. Birmingham'daki yaşantımı seviyorum. Ailemi, geleceğimi, arkadaşlarımı ve makineyi seviyorum. Müziği de. Pencere kenarında oturmadığım için Londra'yı kuş bakışı göremedim. Uçak yatay konuma geçip titremem yavaş yavaş geçinceye kadar ülkemden gözlerim kapalı ayrılıyorum. Atulka da şimdiden yanımda horluyor. Suriye'ye kadar 10 saat boyunca horlaması hiç bitmeyecek. Boğucu bir sıcaklık yakıma yapışıyor. Göğsüm sıkışarak iniyorum uçaktan. Nerede olduğumuzdan tamamen habersizim. İnişten birkaç dakika önce bir yerlere gelmek üzere olduğumuzu duyar gibi oldum ama tam olarak neresi anlayamadım. Zaten dişlerimi öyle bir sıkmıştım ki Abdülkadir'e soru soracak halim kalmamıştı. Bu sıcaklık nereden geliyor? Uçağın motorlarından mı? Kahkahayı basıyor. Mevsim gereği, buranın normal ısısı bu. Artık yaşlı ve nemli bir İngiltere'de değilsin. Tepkim onu pek eğlendirmiş olsa gerek, bana biraz da tepeden bakıyor. Neredeyiz? Suriye'de. Ben, Zana Muhsen, Suriye'de işim ne? Neden annem ve Nadida'yla birlikte Sparkbrook'ta kalmadım? Çevreme bakınıp duruyorum. Anormal olan bir şey yok. Herkes sakin sakin havaalanı terminaline doğru pist üzerinde ilerliyor. Kimse herhangi bir şeyi yadırgamıyor. Ne var ki soluk almakta zorlanıyor insan. Burun kuruyor, ciğerler geriliyor, hava alma arzusu bunaltıyor. Kendi kendime, tamam, sakin ol, terslik falan yok, tatildesin. Suriye'de mola veriyorsun, yolculukta her şey olabilir. Havanın bir oyunu bu. Nedide de yakında yanında olacak. Boşuna kendini kapıp koyuverme, diyorum. Bir çıkış kapısı ya da birini bulup, lütfen beni eve götürün deme düşüncesini kafamdan atmak için diğerleri gibi, diğerleriyle birlikte yürüyorum. İçerisi de dışarısı kadar sıcak. İnsanlar itiş kakış, valizlerini ve paketlerini sürükleyerek bizim gibi bağlantı uçağını arıyorlar. Atulka da Arapça bilgi edinip bana çeviriyor. Beklememiz gerekiyor. Burada bir salon var. Uçak biraz gecikecekmiş. Biraz. Birkaç dakika sanmıştım ama dakikalar geçiyor. Saatlere dönüşüyor. Başkaları da bizim gibi bekleyişte. Tahta sıralara uzanıyorlar. Bu onlara doğal geliyor olmalı. Bitip tükenmeyen bekleyişlere alışkın olduklarını sezinliyorum. Benim gibi sabırsız değiller ve bu iğrenç sıcak onlara batmıyor sanki. Coca-Cola içip duruyorum, terliyor ve yeniden işiyorum. İçtiğim her şişe su halinde dışarı çıkıyor. Tişörtüm telden sırılsıklam, ayaklarımın tabanı deri sandaletlerimin içine yapışıyor. Serin bir duş yapabilmek için neler vermezdim. Bir saat kadar sonra biraz serinlemek için tuvalete gitmeye karar veriyorum. Abdülkağıt da bana karşı kapıyı gösteriyor. Açar açmaz bir koku çarpıyor suratıma. İğrenç bir koku. Bekleyen insanlarla dolu küçücük bir yer. Tuvaletler de gözler önünde yere açılmış deliklerden ibaret. Etrafları ise leş gibi. Boğulur gibi olup hemen dışarı çıkıyor ve durumu anlatmak için Abdülkağıt'a yöneliyorum. Turistler için bir yer vardır herhalde. Temiz, normal bir tuvalet yok mu? Bıyığının altından beyaz dişlerini gösteren aynı sırıtkan ifade beliriyor yine yüzünde. Gören de aptalca bir şey söyledim sanır. İşi büyütmesene. Kendini beğenmiş bir İngiliz kızı yerine koyuyor olmalı beni ama o kadar iğrenç bir yerde insan nasıl serinleyebilir? Öyle hızlı attım ki kendimi dışarı, musluk var mı yok mu diye bakamadım bile. Dışarıda olmadıysa kesin. Su diye bir şey yok sanki. Hiçbir şey eklemeden tahta sıraya geri oturuyorum. Oraya dönmektense ölürüm daha iyi. Burada zaman geçmek bilmiyor. Geldiğimizde öğle sularıydı. Şimdi akşam oluyor. Aydınlatılmış uçaklar insanları pervaneler gibi kendine çektikçe kalabalık yavaş yavaş azalıyor. Havaalanı boşaldığından tek tük konuşmalar kilise içi gibi yankı yapıyor. Abdülkadir ile Muhammed'in ağzından fazla laf çıkmıyor. Bense gitgide bunalıma kapılıyorum. 7 saattir buradayız. Hava tamamen karardı. Dışarıda yalnızca kırmızı ya da beyaz ışıklar görünüyor. Coca-Cola içmekten midem bulanıyor. Kirpas içindeyim ve başım ağrıyor. Sonunda bir adam geliyor ve bekleme salonundan çıkmamız için işaret ediyor. Küçük grup kıpırdanıyor. Nihayet bir şeyler yapmak, hareket etmek, ılık gece içinde yürümek hoşuma gidiyor. Ama gördüğüm şey pek de iç acıcı değil. Küçücük bir uçak, bizi buraya getiren jumbo, jetle de uzaktan yakından ilgisi yok. Öyle dar, öyle hassas görünüyor ki. Küçük ve zayıf bir kuş gibi. Bu kez kanadın yanında pencere kenarına yerleşiyorum. Bu da pek isabetli olmuyor çünkü kalkış sırasında titremeye başlayan kanat kırılacak diye ödüm patlıyor. Bir kez daha zaman duruyor. Bitmek bilmeyen saatler. Sonunda hoparlörden gelen genizden bir ses sabahın beşi olduğunu ve sanaya yaklaştığımızı bildiriyor. İngilizce bir broşürde bu kente Arabistan'ın damı dendiğini okumuştum. Küçük uçaktaki sarsıntılar artık beni korkutmuyor. Çünkü inmek üzereyiz. Pencereden mavili pembeli gökyüzüne bakıyorum. En sonunda Yemen'deyiz. En sonunda serinleyip yeniden yaşamaya başlayabileceğim. Piste bizi karşılayan hava Damaskus'takinden tümüyle farklı. Öyle hafif, öyle saf ki insanın başı dönüp soluğu kesiliyor. Bunca saat süren yolculuk ve uykusuz, yemeksiz bekleyişe bir de bu eklenince kendimi tam bir sarhoş gibi hissediyorum. Burası daha serin. Abdülkağa da ülkesinin havasını ciğerlerinde çekip gülümsüyor. Sana Yemen'in en serin yeridir ama saat henüz çok erken. Şimdi nereye gidiyoruz? Güney'e, Taiz'e. Orası köyüme yakın sayılır. Ailenle tanışacaksın. Serin havada boydan boya kat ettiğimiz bu havaalanı kentin dışında çölde kurulmuş. Dört bir yanı bomboş. Çevredeki bu görüntüyle beton bir pist üzerinde yürümekte garip bir duygu doğrusu. Gümrük binasına yaklaşırken kuyrukta bekleyen insanların inatla bana baktıklarını fark ediyorum. Yüzüme değilse de en azından giysilerimi. Üstümdeki pamuklu bir tişörtle dizlerimi örten çiçekli bir etek var. Göze batan bir tarafım yok. Oysa bakışlar oldukça ısrarlı. Özellikle de erkeklerinki çünkü çevredeki tek tük kadınlar uzun etekli ve çarşafa sarılı. Bu merak biraz da canımı sıkıyor. Ne diye bana böyle bakıyorlar? Abdülkağ da yine sırıtarak geçiştiriyor. Dert etme. Buralarda senin gibi giyinen kadınlara pek rastlanmaz. Alışkın değiller. Ancak kentlerde modern kadın çok. Hem onlar senden de beter giyiniyorlar. Benden de beter öyle mi? Demek ki ben kötü, ahlaksızca giyinmişim. Çabucak şuradan bir kurtulsak hem ben çölü görmek istiyorum. Çölde zaten düş kırıklığını uğratıyor. Filmlerde görüp karşılaşmayı umduğum romantik, dalga dalga görüntüden, kum tepelerinden eser yok. Terk edilmiş gibi duran harabe halindeki tek tük taş evle yer yer bozulmuş yol izlerinden başka bir şey göremiyorum. 10 dakika sonra kocaman beyaz bir taksi duruyor önümüzde. İçeride 6 kişilik yer var. Abdülkağ da, Muhammed ve ben arkaya yerleşiyoruz. 6 kişiyi bir arada götürmek burada moda olsa gerek. Öyle açım, öyle susadım, öyle uykum var ve bu çöl görüntüsüyle öylesine hayal kırıklığına uğradım ki etrafıma bakınmıyorum artık. Anlaşılan Taiz'e varmak için 4 saatimiz arabada geçecek. 2 adam sürücüyle Arapça konuşuyorlar. Benimse yoldaki çukurlar nedeniyle savrulmaktan ne soru sormaya ne de konuşmayı çevirtmeye halim kalmadı. Hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Açığı kapatmak, uyumak, uyumak ve yine uyumak istiyorum. Ama mümkünse iyi bir yatakta ve güzel bir yemeğin üstüne. 24 saattir ne yıkanabildim, ne yemek yedim, ne de uyudum. Sonunda Taiz'e gelebildik. Al sana bir düş kırıklığı daha. Her şey gözüme minicik görünüyor. Dar sokaklar, pis evler, birbirine değen dükkanlar, kör düğüm olmuş bir kargaşa. Ne özel ne de dikkat çekici bir şey var. İçinden geçmekte olduğumuz mahalle pis, tozlu ve kesinlikle çok yoksun. Beyaz evler betondan, damları birer teras, pencereleri ise minicik ve kafesli. Bir de sıcak var, içine hayvan dışkısı, araba egzozu ve baharat kokularının karıştığı o lanet sıcaklık. Kalabalık arabaya bir eşekten daha az dikkat ediyor. Bu yüzden sürekli yavaşlıyoruz. Bazıları bizim sürücünün arabasına gösterdiğinden çok daha büyük bir özenle eşek ya da deve sürüyor zaten. Yalnızca uğultuları duyuyor, yalnızca toz soluyor, yalnızca artıkları görüyorum. Sokağa rastgele atılmış araba tekerlekleri ya da yayaların ezdiği çürümüş meyveler, yemek artıkları.
Ayrım sonu.